Çalışanların Dünyası. Merhaba değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayında Çalışanların Dünyası başladı, hoş geldiniz. Yapımcımız Nurettin Çetin, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben İpek Önder, önümüzdeki 35 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Konuğumuz çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Zengin.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Efendim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2020 Ocak ayı istatistikleri açıklandı. Bizler de bu hafta bu sendikal verilerden yola çıkarak işçi sendikalarının mevcut durumunu konuşacağız. Hemen bu rakamlarla başlayalım efendim. Buyurunuz.
Şöyle İpek Hanım, kanunun az önce bahsettiğiniz kanun gereği her yıl iki defa Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere işçi sendika istatistikleri yayınlanıyor resmi gazetede. Burada yani her iş kolunda çalışan sendikalı kaç işçi olduğunu, işte örgütlenme oranının ne olduğunu, konfederasyonların üye sayısının ne olduğuna dair resmi veriler yayınlanıyor. Bu verilerin aslında temel amaçlarından birisi, biliyorsunuz sendikalar toplu iş sözleşmeleri yapıyor. Toplu sözleşme şartlarından bir tanesi de o ülkedeki iş kolundaki örgütlenme oranının en az %1 olma şartı var. Bu 2012 yılına kadar yasada değişiklik yapıldı 2012'de. 2012 yılına kadar %10 barajı vardı. Yani diyelim ki tekstil sektöründe çalışan ya da faaliyet gösteren bir sendikanın diyelim ki 3 milyon tekstilde çalışan varsa toplu sözleşme yapabilmesi için en az 300 bin işçiyi üye yapması gerekiyordu. Bu gerçekten zor bir...
İşverenleri açısından oldukça zor değil mi?
Evet, özellikle sendikalar açısından yani öyle. Örgütlenme oranını yakalayabilmeleri açısından zordu. O dönem işte bu %1'e indirildi. Ancak şöyle bir durum söz konusuydu. Normalde bir sendikanın üye sayısını belirleyen faktör, sendika bakanlığa kaç üye bildirdiyse o veriler esas alınarak resmi gazetede yayınlanıyordu. Yani örneğin A sendikası benim 120 bin üyem var diyordu ve Çalışma Bakanlığı bunu
doğru olarak kabul edip
resmi gazetede yayınlıyordu. Hatta o dönem şöyle tartışmalar yaşanıyordu. Mesela bazı iş kollarında o sektörde çalışan sayısı diyelim ki 50 bin, sendikalı sayısı 52 bindi. Yani mevcut iş kolunda çalışan sayısından fazla sendikalı görünüyordu. Hatta bu rakamlara örgütlenme oranı %105 olarak, %110 olarak yazıyordu. Ben bunu bir makalede de yazdım. Aslında bu verinin matematiksel olarak doğru olması mümkün olmamasına rağmen böyle gidiyordu. 2009 yılında dendi ki yani artık sendikaların gönderdiği verileri değil, SGK'ya bildirilen işçiler üzerinden veriler alınarak sendikalı sayıları belirlenecek. Ve o dönemden itibaren 2009'da yapıldı ama bu resmi istatistiklerin yayınlanması 2013 Ocak ayına kadar ertelendi. Çünkü az önce söyledik %10 barajı gibi bir baraj söz konusuydu. Bu kanun ilk çıktığında belli kademeler kondu %1, 2, 3 diye. Ama öyle iş kolları vardı ki %1'i bile yakalayamıyordu ve dolayısıyla toplu sözleşme yapma yetkisini kaybediyordu. Bu nedenle yasanın özellikle yasanın zorunlu kıldığı istatistikleri yayınlama şartı belli bir dönem ertelendi mecliste alınan kararlarla. Ta ki 2013 yılı Ocak ayı itibariyle resmi ve gerçekçi veriler artık yayınlanmaya başlandı. Belki şu dinleyicilerimizin aklına gelebilir. Yani bu verilerin doğru olmadığı biline biline hem sendikalar hem işte istatistikleri yayınlayan kurumlar niye bunları yayınlıyordu? Kanun öyle emretmişti. Dolayısıyla mecburen toplu sözleşme süreçlerini yürütebilmek adına bunları yayınlamak zorundaydı. Sendikalar üye sayılarını fazla göstermek suretiyle, ya orada mesela sendikadan istifa edenleri düşmeyerek, bazen vefat eden üyelerini resmi üyelikten düşmeyerek üye sayısını mümkün mertebe çok gösteriyordu ki o bahsettiğimiz özellikle iş kolu barajını aşma problemi olan sendikalar bunu böyle aştı. Tabii bir de bunun hani örgütlenme oranını yüksek gösteren bir durumdu bu. Yani bazen de bu rakamlar işte bizde örgütlenme yüksektir demek için de bu süreç devam ettirildi. Dediğimiz gibi ta ki işte 2019'da bir düzenleme yapıldı ama ilk istatistikler 2013 yılından itibaren yayınlandı. Memur sendikalarındaki durum ta baştan beri kurumların verileri esas alınarak, yani aidat ödeyen üyeler esas alınarak belirlendiği için orada çok da bir problem yaşanmıyordu. Yani üye sayısının gerçekçi olup olmamasına ilişkin. Ama
2009'da yapılan bu yasal değişiklik oldukça önemli olmuş.
Evet,
sanal gerçeklikten uzaklaşıp artık gerçek rakamlara ulaşılmış.
Ulaşıldı, doğru.
Evet, 2012'de yapılan yeni bir düzenleme de aslında çok önemliydi. Belki bundan da bahsetmek lazım. Sendikalar ve toplu iş sözleşme yasası çıkarıldı ve bu yasayla işçilerin sendikalara üye olmalarının önündeki engellerden biri olan noter şartı kaldırıldı.
Evet. Bu İpek Hanım uzun yıllardır Türkiye'de işçi sendikalarının çok tartıştığı bir konuydu. Kaldırılması noktasında yoğun taleplerin olduğu bir konuydu. Nihayet 2012 yılında yasa değişti. 2012 yılına kadar Türkiye'de işçi sendikalarının yasalarını düzenleyen iki ana yasa vardı. Bir tanesi 2821 sayılı sendikalar kanunu. Diğeri de 2822 sayılı toplu sözleşme ve grev kanunuydu. 2012 yılında bu iki kanun birleştirilerek 6356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşmesi kanunu çıkartıldı. Ve burada bir sendikaya üye olurken daha önce aranan noter şartı olmaktan kaldırıldı ve işçiler e-devlet üzerinden şifreleriyle e-devlet üzerinden girdiklerinde hangi sendikayı tercih ediyorlarsa ona dijital ortamda üye olabilmelerinin yolu açıldı. Şimdi bunun önemini anlamak için uygulamaya bakmak lazım İpek Hanım. Yani nasıl bir uygulama vardı bu noter şartı olduğu dönemde, yani 2012 yılına kadar. Şimdi herhangi bir iş yerinde bir işçi üye olmak istediğinde bir sendikaya önce notere gidecek. Noterde
hafta sonu hizmette sunmuyorlardı o zamanlarda.
Evet, yani noterler. Düşünün mesai saatleri içerisinde yani gidecek, üye olacak. Aynı zamanda bu üyelik içinde bir bedel ödeyecek. Yani o dönem için yani 70 lirayla 100 lira arasında değişen bir ücrete tekabül ediyordu bu. İstifa da aynı şekilde, üyelikten istifa da noter şartıyla oluyordu. Dolayısıyla bu şartın kaldırılmış olması birçok zorluğu ortadan kaldırdı. Yani örneğin bugün bir işçi arkadaşımız sabah serviste iş yerine giderken e-devlet üzerinden bir sendikaya üye olabiliyor. Bir sendikanın üyeliğinden ayrılabiliyor. Veya akşam yemek yedikten sonra yine e-devlet üzerinden bir sendikaya üye olup ya da sendika üyeliğinden ayrılabiliyor. Dolayısıyla çok müthiş bir aslında örgütlenme açısından örgütlenmenin önündeki en önemli engel bu yolla kaldırılmış oldu. Bir de maliyet ortadan kalkmış oldu. Yani dün bir sendikaya üye olmak için zaten fiili olarak çok zor bir şey. Yani bir fabrikada çalışıyorsunuz, notere gitmek için mesai saatleri içerisinde izin almanız, oraya gitmeniz, belli bir bedel ödemeniz, işte 70 lira ile 100 lira arasında bir bedel ödemeniz gerekir. Buna zaten çoğu işverenin sendikaya bakışı çok olumlu olmadığı için izin verme imkanları da çok sınırlıydı. Dolayısıyla bugün cep telefonundan ya da internetin ulaşabileceğiniz herhangi bir yerden istediğiniz anda, yani gece 3'te de, sabah 5'te de, akşam 11'de de işçiyseniz ara dinlenme zamanı içerisinde bile bir sendikaya üye olmanız mümkün. Bunu ben sendikal örgütlenme açısından büyük bir değişim ve dönüşüm olarak algılıyorum. Bir de dijitalleşme anlamında da büyük bir iş yapılmış oldu. Zaten bunun da İpek Hanım örgütlenmeye doğrudan etkisini gördük. Yani bu düzenlemelerden sonra örgütlenmede artış rakamlarını belki biraz
öncesi
önce
ve sonrasıyla da kıyaslayabiliriz.
Kıyasladığımızda da bu değişimin rakamlara çok pozitif yansıdığını da görüyoruz. Nitekim hemen isterseniz söyleyelim. Evet. 2013 Ocak ayında 1.001.000'di sendikalı işçi sayısı. 2020 Ocak ayında yani 7 yıl sonra 1.917.893 kişiye çıktı. Dolayısıyla 916.222 yeni sendikaya üye oldu. Yani bir anlamda %91.47 oranında 7 yıl içerisinde örgütlenme arttı. 2013 öncesinde sürekli aşağı doğru bir gidiş, üyede azalma yaşanırken bu değişikliğin etkisi ve başka değişiklikler de var. Onlardan da belki bahsedebiliriz. Yasadaki örgütlenmeyi engelleyen maddelerin ayıklanmasının sendikal örgütlenmeye hem olumlu hem doğrudan etkisi oldu. Örgütlenme oranı da 7 yıl içerisinde %91.5 oranında arttı.
Evet, efendim şimdi dilerseniz 2020 yılının ilk istatistiklerine bir göz atalım. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin istatistikler bize ne söylüyor?
Şimdi burada İpek Hanım, Türkiye'de çalışan toplam işçi sayısına baktığımızda yaklaşık 14 milyon civarında bir işçi kitlesi var. Yani bu hani küsuratlarını söylemiyoruz biz, 13 milyon 780 bin civarında, ama biz 14 milyon kayıtlı işçi var. Yani SGK'ya kayıtlı işçi var. Bu işçilerden 1 milyon 917 bininin sendikalı olduğunu görüyoruz. Toplam çalışan sayısının sendikalı sayısına baktığımızda da %13.84'ünün sendikalı olduğunu görüyoruz. Yani her 100 çalışandan ortalama 14 tanesinin sendikalı olduğunu görüyoruz. Ya bu yeterli bir rakam mıdır? Elbette örgütlenme açısından daha yüksek olması gerekir. Yeterli değil. Ancak son 7 yıllık performansa baktığımızda %9'lardan 14'e çıkmak da gerçekten önemli bir rakam. Zaten dünya genelinde örgütlenmelere baktığımızda da yani %14 hani düşük, ama örneğin OECD ülkelerinde ortalama örgütlenme oranı %16.5 civarında. Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama oran %23 seviyelerinde. Dolayısıyla bizim elbette alınacak mesafemiz, alacak yolumuz var. Ancak son 7 yıllık performans bu örgütlenme oranının bir miktar daha ilerleyen yıllarda artabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla ben 2 milyonun üstüne önümüzdeki birkaç yıl içerisinde rahatlıkla çıkabileceğimizi görüyorum. Örgütlenmenin sadece yasal engelleri yok. İşte bu yasal engeller, değişiklikler yapılıyor. Mesela 2015 yılında İpek Hanım, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında toplu sözleşmeden kaynaklanan fiyat farkının ödenmesine dair bir yönetmelik çıktı. Ya bu çok önemliydi. Yani bugün hani kadroya geçtiler ama taşeron diye bildiğimiz hizmet alım yöntemiyle kamuda çalışan taşeron işçilerimiz vardı. Bunlar toplu sözleşme yapsa da yani kendileri için belirlenen ücretin üzerinden bir ücret verilmiyordu. Bu yönetmelikle devlet şunu söyledi aslında. Yani bu tür durumda toplu sözleşme yapan olursa bu toplu sözleşmeden kaynaklanan fiyat farkını ben ödeyeceğim dedi. Yani bu örgütlenmede müthiş bir açılıma neden oldu. Zaten bakın 2015 yılında çıktı bu yönetmelik. Yani 2015 yılında 1.297.000 sendikalı vardı. 1.297.000 ve çok kısa sürede biz 1 milyon 900 binleri yakaladık. Yani 2015'ten 5 yıl içerisinde burada ağırlıklı olarak yeni örgütlenen kitlenin profiline baktığımızda da bu taşeron şirketlerden gelen çalışanların olduklarını görüyoruz. Örgütlenme hani sadece yasal engeller değil, Türkiye bu bir toplumun sosyolojisiyle de ilgilidir, sendikalara bakışıyla da ilgilidir, işverenlerin sendikalara yaklaşımıyla da ilgili birçok tabii etkisi var. Ama yasal anlamda örgütlenmenin önündeki engeller bir bir arınıyor ve bu da rakamlara zaten olumlu olarak yansıyor.
Evet, sohbetimize bir ara verelim Sayın Zengin. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Çalışanların Dünyası programı devam ediyor. Konuğumuz Sayın Tarkan Zengin'le birlikteyiz. Ve 31 Ocak tarihinde yayınlanan işçi sendikaları istatistiklerinden söz ediyoruz. Efendim şimdi yaklaşık 14 milyon kayıtlı işçi çalışandan söz ettik. 2020 yılının ilk istatistiklerine göre mevcut durum böyle ve bu kadar 14 milyon kayıtlı çalışandan yalnızca 1 milyon 917 bin sendikalı çalışanın olduğunu görüyoruz. Rakamlar bize bunu söylüyor. Kıyasladığımızda işçi sayısına, sendikalı sayısına doğru kıyasladığımızda bu rakam biraz düşük görünüyor. Örgütlenmede nasıl sorunlar yaşanıyor? Önündeki engeller neler acaba işçi sendikacılığın örgütlenmesinde?
Şimdi örgütlenmenin önündeki engelleri İpek Hanım yani bir yasal engeller olarak görebiliriz. Bu yasal engellerin az önce bahsettiğimiz bazı engellerin kaldırıldığını biliyoruz. Onun dışında yani toplumsal engeller, psikolojik engeller, işverenin bakışı gibi engellerin olduğunu da görüyoruz. Yani yasalarda bir değişim, dönüşüm yaşıyorsunuz. Ama bunun işveren nezdinde sendikaya bakış eğer olumlu değilse onu tam olarak örgütlenmeye olumlu olarak yansıtmanız mümkün olamayabiliyor. Bugün şunu kabul edelim. Türkiye'de acaba kamuoyunda sendikacılık, kurumsal olarak sendikacılığa, hani bir meslek olarak da sendikacılığa bakış açısının nasıl olduğu sorusunu sorduğumuzda herhalde büyük bir bölümü çok olumlu olmadığını söyleyecektir. Dolayısıyla bir işveren açısından da böyledir. Biz sahada yaptığımız çalışmalarda bunu görüyoruz. Yani mesela Batı işverenlerinin sendikaya bakışıyla bizdeki bakışı ayıran en önemli farklılık bu. Yani Batılı bir işveren, kurumsal bir işveren iş yerinde sendikanın olmasını arzu ediyor. Çünkü sendika bir düzen getiriyor iş yerine. Sendika bir hukuk sistemi getiriyor. Aslında sendikaları biz hani kamuoyu daha çok alanlarda eylem yapan, cam kıran, işte ne bileyim parklarda işte parkları söken, taş atan bir kurum olarak algılıyoruz ama yani ben sendikalar aslında yani bir ülkede kamu hukuku sisteminde yani bir hukukun uygulanmasını isteyen bir kurumla sendikanın farkı yok aslında. Yani işverene örneğin çalışanın fazla mesaisi ödenmiyorsa sendika gidip diyor ki bakın ülkemizde mer'i hukuk bu, yürürlükteki hukuk bu, buna uy diyor. Yani aslında adliyenin dediğini belki de yapıyor ya da bir devlet sistemi içerisinde hukuka uygunluğu getiriyor. İş yerine bir standart getiriyor. Yani ülkede gelir dağılımı adaletsizliğini düzeltiyor. Yani çalışana işte toplu pazarlık yoluyla daha fazla ücret alarak gelir dağılımı adaletini yerine getiriyor ki bir devletin, sosyal bir devletin temel görevlerinden bir tanesi gelir dağılımında adaleti sağlamaktır. Dolayısıyla aslında bu bakış açısıyla bakıldığında sendikaların çok da korkulacak, ürkülecek kurumlar olmadığını işverenlerimizin de anlaması lazım. Elbette Türkiye'de yani şunlar yok demiyorum. Yani gerçekten çok ideolojik sendikalar da var. Yani bunlar temel amaçları üyenin alın terini, haklarını, hukuklarını korumak olmayanlar var. Ama bunun oranı ne kadardır? Bence çok marjinal, çok küçük. Zaten rakamlara baktığımızda da bunu görüyoruz. Yani işte bir sendika kamuoyunda çok konuşuluyor diyelim. Ben hemen şeye bakarım. Yani bunun örneğin yetkisi bile olmayan sendikalar var. Yani tabela sendikası dediğimiz, üye sayısına bakıyorsunuz 100-110 tane üyesi var. Ama iş kolunda çalışan 100 bin tane işçi var. Yani daha %1'ini bile üye yapamamış,
edememiş
bir sendika. Ama kamuoyu algısı maalesef böyle olmuyor. Yani onun yaptığı bütün olumsuzluklar sanki bütün sendikaların yaptığı bir şeymiş gibi algılanabiliyor. Dolayısıyla işverenlerin bu anlamda bir zihni değişime ihtiyaçları var. Yani işverenler sendikaları bir rakip olarak ya da kavga edilecek kurumlar olarak, onun kazancını elinden almaya çalışan biri olarak görmemeleri lazım. Aksine kurumsal bir iş yerinde bir düzen getirilmesi, hukukun uygulanması isteniyorsa aslında sendikalara olumlu bakmaları lazım. Bunun bir süreç olduğunu da düşünüyoruz. Nitekim yani Türkiye'ye biliyorsunuz yurt dışından çok yatırım yapılıyor. Yani ben bazen o yatırım yapan büyük firmaların yöneticileri konuşurken, ya işte sendika da olmalı bizim iş yerimizde diye hemen kendilerinin söylediğini görüyoruz. Bugün Türkiye'de yabancı yatırımların ya da yabancı şirketlerin önemli bir bölümünde sendikalar da var. Çünkü bunlar yaşayarak, tecrübe ederek, yani bir sendikadan korkulmayacağını, üyenin hak ve hukukunu korumanın ya da işçinin hak ve hukukunu korumanın doğrudan üretime de, verimliliğe de, iş yerine de çok olumlu yansıdığını gördükleri için sendikalı olmayı teşvik ediyorlar. Bizde de işverenlerin bence bu noktaya gelmeleri hem ülkemiz demokratikleşme açısından önemli, hem de yani iş yerlerinin geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyorum.
Evet, ve bu şekilde de herhalde toplumdaki var olan olumsuz algı da kademe kademe yok edilebilir. Bazı araştırmalar şunu söylüyor aslında, işçilerin sendikalara yönelik anlayışlarının önemli olduğunu ifade ediyorlar ve işçilerin sendikaların gücüne ve politikalarına yönelik inancın olumlu olması durumunda en olumsuz koşulların olduğu ortamlarda dahi örgütlenme başarısının yüksek olduğunu kanıtlanmış bir durumda. Siz de katılır mısınız bu anlayışa, görüşe?
Kesinlikle İpek Hanım. Şöyle, yani şimdi buna biz sendikal güven diyoruz. Belli dönemlerde bu güven bunalımı yaşanıyor. Yani diyelim ki bir işte toplu sözleşme düzeni içerisinde eğer üye sendikanın arkasında duruyorsa ve sendika üyenin hak ve menfaatlerini değil de başka şeyleri önceliyorsa, burada bir güven bunalımı yaşanıyor. Dolayısıyla ancak güven duyulan sendikaların, güven duyulan sendikacıların da gerçekten hem üyelerin hayatına dokunacak çok önemli işler yaptığını görüyoruz, hem de o sendikaya üye olan üyelerin de büyük fedakarlık gösterdiklerini, sendikanın yapmış olduğu mücadeleye katkı sağladıklarını görüyoruz. Burada temel amaç ve kırmızı çizgi, bence yani artık Türkiye'de birçok sendikada bunu biliyor. Yani temel amacı ya da kırmızı çizgisi, üyenin hak ve menfaati söz konusu olduğunda mücadele etmektir. Yani bu mücadele de az önce söylediğim gibi sadece sokaklarda eylem yapmak gibi değil. Yani sendikaların bugün en önemli mücadeleleri yargı önünde mücadele. Yani hukuk mücadeleleri. Yani elbette buradan da sonuç almadığı takdirde, yani eylem yapmak da bir mücadele araçlarından biridir. Ama sendikaların, ben de içinde olan biri olarak, yani yaptığı en önemli mücadele işte bu yasal mücadele, davalar açarak üyelerin hakkını, hukukunu koruma mücadelesi. Bunun dışında işverenlerle diyalog kurarak üyenin hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek için yaptıkları mücadeleler. Bunlar neredeyse bir sendikanın mücadele skalasında %95'e tekabül ediyor. Şunu da kabul edelim, bazı sendikalarda yani durum ne olursa olsun her şartta yani çatışmayı tercih eden sendikaların olduğunu da biliyoruz. Ama şunu bilelim ki Türkiye'nin sendikal alanında önemli bir sendikal anlayış, üyelerin hak ve menfaatlerini koruyan, bu noktada işverenlerle sosyal diyaloğu, uzlaşmayı esas alan bir sendikacılığın Türkiye'ye hakim olduğunu bilelim. İşte bu anlayışın da bence bu örgütlenmede önemli etkisi var. Yani üyeler az önce sizin söylediğiniz gibi bunu görüyor ve benim hakkımı, hukukumu koruyacak güvenilir bir kurum sendikamdır deyip sendikalara üye oluyorlar. Bu konuda hani sendikalara düşen en önemli iş de aslında üyenin güven duyacağı bir sendika olma çabası göstermektir.
Evet. Ve belki de günümüzde yaşanan güç ve güven kaybının da önüne geçme konusunda sendikaların da yapması gereken şeyler muhakkak vardır. İşçi sendikalarının üye sayılarının artmasında peki hangi düzenlemelerin olumlu yansımaları oldu?
Bir kere o başta hani söyledik, noter şartının kaldırılmasının bir etkisi oldu. Kamuda çalışan taşeronlara örgütlenme hakkı verilmesi önemli bir etkisi oldu. Yine kamuda o dönem için 2015 yılında taşeron işçilere toplu sözleşme yapma yetkisi verilmesi ve sadece yetkiyle değil, yetki verilmesi değil, aynı zamanda arada oluşacak farkın devlet tarafından ödenmesi düzenlemesinin bunda önemli bir etkisi oldu. Türkiye'de İpek Hanım son 15 yılda her bakımdan demokratikleşmenin bir etkisi oldu. Çünkü sendikaları var eden sistem aslında demokratik sistemlerdir. Dolayısıyla vesayet sistemindeki bazı problemlerin çözülmesinin örgütlenmeye, genel demokratikleşmeye katkısının da burada önemli bir etkisi var. Sendikaların değişim ve dönüşümünün önemli bir etkisi var. Eskiden şöyle, yani bu üye bana yeter diyebilen ya da mevcudu korumakla sendikacılık yapabilirim diye düşünen sendikalarda bir zihni değişim oldu. Yani yeni üyeler kazanmalıyım, özel sektörde örgütlenmeliyim, işte örgütlenme projeleri, programları hayata geçirmeliyim diye.
Değişime dönüşüme evet, açık birçok, hale evet, geldiler birçok, biraz daha.
Evet, doğru. Çok çalışma yaptılar bu noktada. Bunların da etkileri var. İşte örgütlenme filmleri hazırladılar. Hatta ilan verdiler. Yani billboardlara örgütlenmeye dair ilanlar verdiler. Dolayısıyla bütün bunların etkisi, yani bir taraftan devlet, hükümetler üzerine düşen yasal düzenlemeleri yaptı, demokratik değişimleri yaptı. Diğer taraftan sendikalar mevcut hallerindeki değişim dönüşümü yaptı. Diğer taraftan da tabii üye olabilecek kitle de aslında sendikalı olmanın kendisine sağlayacağı faydaları, yararları gördü ve bu nedenle de sendikalara üyelik önemli oranda arttı.
Evet, şimdi biraz da dünya ile durumumuzu kıyaslayalım isterseniz Sayın Zengin. Sendikal örgütlenmede Batı ile durumumuz kıyaslandığında Türkiye'deki mevcut durumu nasıl özetlersiniz?
Şimdi şöyle, özellikle 80'lerden sonra İpek Hanım, Türkiye'de dahil olmak üzere bütün dünyada sendikaların bir krizle karşı karşıya olduğu gibi bir hem kavramsal tartışma oldu hem de sendikaların kendi aralarında tartışmalar yaşanıyordu. Yani ülkeler siyasi kriz yaşıyorlar, ekonomik kriz yaşıyorlar ama sendikaların da içinde bulunduğu duruma ya bir sendikal krizle karşı karşıyayız diye düşündüler. Burada tabii uzun yıllar sürekli işçi sayısı artıyordu, örgütlenme artıyordu. Ama 80'lerden sonra dünyada bu refah düzenindeki bazı problemler nedeniyle özelleştirme politikaları, işte işten çıkarmalar, sendikasızlaştırmaya dönük bir takım politikalar nedeniyle tüm dünyada sendikalar üye kaybetmeye başladı. Yani 80'lerden sonra bugün bile hangi Avrupa'da, işte Balkanlar'da, yani dünyanın başka Güney Amerika'da kimle oturursanız ilk cümle şu: eskiden bizim 200 bin üyemiz vardı, şimdi 70 bine düştük. ya da eskiden benim 900 bin üyem vardı, şimdi 100 binlere düştüm diyen bir sendikal liderlerle konuştuğunuzda ilk gündem maddesi buydu. Türkiye'de de bu yaşandı. Yani işte ben mesela sendikalarda çalışmaya başladığımda 97 yılıydı. 97 yılında kamuda o dönem toplu sözleşme görüşmelerinde yaklaşık 800 bin kamu işçisi adına toplu sözleşmeye oturmuştuk. 2019'da geçen sene yaptığımız 27. dönem toplu sözleşmesinde kamuda kalan işçi sayısı yaklaşık 202 bindi. Dolayısıyla hem çalışan sayısı azalıyor, dolayısıyla bu doğrudan örgütlenmeye etki ediyor. Çünkü yani özellikle işçi sendikalarında kamuda çalışanların neredeyse tamamı, özellikle kadrolu işçi dediğimiz kitlenin tamamı sendikalı. Dolayısıyla işçi sayısından düşmesi demek sendikalı işçi sayısının düşmesi demek. Yani şu anda görev yaptığım Türk Harbi Sendikası'nda ben 2000 yılında başlamıştım. O dönem üye sayısı yani 38 bindi. Bugün üye sayısı 24 binlere düştü. Dolayısıyla bu bütün dünyada sendikalı üye sayısının azaldığı ve dolayısıyla üye sayısıyla birlikte sendikalarında bir krizle karşı karşıya olduğu tartışmaları yaşanıyor. Ama bugün itibariyle dünyada da örgütlenme bu anlamda azalıyor. Ama biz de özellikle biraz önce söyledik, son 7 yıl içerisinde örgütlenmede önemli bir artışın olduğunu görüyoruz ve bu bizi dünyada diğer ülkelerle ayırıyor. Örgütlenme oranımız yetersiz, evet, yani %13.84 daha yukarılara çıkmalı. Ancak dünya trendinden bizi ayıran şey, orada üye sayıları hala düşüyor olmasına rağmen bizim ülkemizde sendikalı işçi sayısının artıyor olması bence önemli bir şey.
Hı hı. Son 6 ayda bile rakamlar bunu doğrular nitelikte Sayın Zengin. İşçi sayısında 23.183 kişi eklenmiş. Yani %1,22 oranında bir artış gerçekleşmiş son açıklanan istatistiklere göre.
Doğru. Yani bu işte bizim Türkiye'nin mevcut durumunu gösteriyor. Hı hı. Memur sendikalarında da yine İpek Hanım benzer bir örgütlenmede önemli bir rakam var.
Yani durum 2000, biraz daha mı iyi?
Şöyle söyleyelim. 2019 yılı itibariyle 2.549.000, yani sendika üyesi olabilecek kamu çalışanı sayısı 2.549.000. Bunun sendikalı üye sayısı 1.702.000. Örgütlenme oranı da %66.79. Yani her 100 memurdan 67 tanesinin sendikası var. 3/2 oranında. Bence azımsanmayacak bir rakam. Çünkü dünyada mesela İskandinav ülkeleri hep örnek verilir. Örgütlenmenin yüksek olduğu ülkeler. Orada %68 civarındadır örgütlenme oranı. Memurlarda da neredeyse %67 oraya yaklaşıyor. Dolayısıyla örgütlenme bu anlamda bizim ülkemizde rakamsal olarak, en azından sayısal veriler itibariyle memurlarda önemli bir yerde. İşçilerde artışın devam etmesi iyi, her ne kadar örgütlenme oranı düşük olsa da. Ama Türkiye belli meselelerini, problemlerini aştıkça buradaki problemlerini de aşıyor. Yani örgütlenme sadece işte yasalarla ilgili bir şey değil demiştik. Sadece hani işverenlerin zihni dönüşümüyle ilgili de bir şey değil. Bir ülkedeki ekonomik durumla da doğrudan bağlantılı. Yani ekonomi büyüdükçe çalışanların büyüyen pastadan pay alma sını istedikçe örgütlenmeye meyil daha fazla artıyor. Ya o ülkenin sosyolojisiyle ilgili bir şey. Yani bazı toplumlar örgütlenmeye iyi bakarken bazıları, özellikle işte bizim ülkemizde bahsetmiştik, olumsuz bakılabiliyor. Ama bu fotoğraf bizim alınacak mesafelerimiz olmasına rağmen sendikal örgütlenmede önemli bir noktaya geldiğimizi, bu performansı da aynı şekilde artırarak devam ettirmemiz gerektiğini ifade etmeliyiz.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz katkılarınız için. Çalışanların Dünyası'nın bu haftalıkta sonuna geldik. Konuğumuz çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteydik. Çalışanların Dünyası programının yapımcısı Nurettin Çetin'di. Teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Çalışanların Dünyası.